bizim bedenimiz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
Bizim Bedenimiz podcast serisinin 31. bölümünden herkese merhaba. Ben Deniz Koloğlu.
Ben Irmak Saraç.
Geçen hafta başladığımız neoliberal üreme politikalarında seçtiğimizi sanarken aslında kandırıldığımızın altını ve kendimizi de kandırdığımızın altını çizmeye başlamıştık. Oradan devam ediyoruz. Bir takım seçenekler varmış gibi gözüküyor. İşte tüp bebekle mi doğursam? Çünkü hani mesela hamile kalamıyorum ya da eşimin spermlerinde problem var diyeceğim ama o aynı şey değil galiba.
Yani bir şekilde doğal yollarla gebe kalamıyorsun.
Evet, olamıyor. İşte yardımcı üreme tekniklerine ileriki programda değineceğiz. Herhalde bu programdan sonraki bölüm olur. Ya da ne bileyim işte param yok, pulum yok ama doğurmak zorunda kalmışım. Evlatlık veriyorum. Bu bir seçenek mi acaba? Ya da Türkiye'de yasak ama gidiyorum Kıbrıs'a, param var. Orada eşimle birlikte bir kadın olarak başka bir kadının bedenini kiralıyoruz ve işte taşıyıcı annelik yöntemine başvuruyoruz. Ya da işte bu da Türkiye'de yasak ama işte dışarıdan yumurta ya da sperm donasyonuyla yine eşimle birlikte bir çocuk sahibi olabiliyoruz. Ya da işte o kadar hiç imkanım yok ki çok istememe rağmen o çocuğu doğurmayıp, Irmak bahsetmişti geçen bölümde, gebeliğimi sonlandırmak zorunda kalıyorum. Çünkü bu şekilde dünyaya çocuk mu getireceğim, nasıl olacak, bakacak param yok gibi. Şimdi sosyal devletin altını çiziyoruz. Gerekliliğinin altını çiziyoruz. Ama bir de bütün bunlardan hepsinin altında bir takım görünmeyen faktörler var. Yani biz ne bileyim ben yardımcı üreme teknikleri dediğimiz zaman genelde çocuğa sahip olmak isteyen taraftan bakıyor oluyoruz diye sanıyorum. Yani en azından medya bunun üzerine işliyor diyebiliriz değil mi Irmak?
Tabii ki bir seçim olarak, bu her zaman bir seçim olarak, gebe kalmak istiyorsunuz ve doğa yollarda kalamadınız mı, o zaman bir seçeneğiniz var. Ya da şu anda partneriniz olmayan, tırnak içerisinde bekar bir kadınsınız ve anne olmak isteyeceksiniz çünkü bu sizin doğanızda var zaten. O zaman tıp bunun da çaresini buluyor. Yumurtalarınızı dondururuz, sonra gelecekte istediğinizde gebe kalabilirsiniz. Hep bunlar seçim. Mesela bu yumurta dondurma için şöyle hikayeler o kadar çok duyuyorum ki, yani 30'lu yaşlarında herhangi bir rutin kadın doğum kontrolünde şöyle bir cümleyle sıklıkla karşılaşıyor artık kadınlar. Yumurta dondurmayı düşünür müsünüz? Yumurta sayınız az görünüyor.
Konuşmuştuk bunu zaten.
Evet, yani bu şimdi birdenbire bir seçim mi oluyor? Yani ben dondurmayı seçiyorum ya da dondurmamayı seçiyorum.
Hiç hayatımda yokken böyle bir gündem.
Evet, hiç hayatında yokken böyle bir gündem gibi. Ama hep bu böyle pazarlanıyor. Bir seçim sunmak gibi.
İşte biyolojik saati de tartışacağız ya ileriki günlerde, hani o içeriden mi o saat tıkırdıyor, dışarıdan mı tıktırtırılıyor, hiç bilemiyoruz onu. Ya biliyoruz da işte. Şöyle ki ben aslında medya derken şunu diyecektim. Hep dediğim gibi sahip olmak tarafından bir bombardımana maruz kalıyoruz. Yani şunu demek istiyorum aslında. Bir şekilde çocuk sahibi olmak kutsal bir şey. Hele de çocuk istemek çok doğal bir şey ve olması gereken bir şey, olmazsa olmazı olan bir durum. Ama işin görünmeyen tarafı çok fazla. Mesela taşıyıcı annelik üzerinden örnek verebiliriz ya da evlatlık vermek üzerinden. Yani tabii ki kimsesiz kalmış bir çocuktan bahsetmiyoruz. Annesi ve babasını kaybetmiş bir çocuğun evlat edinmesinden bahsetmiyoruz. Mecburen çocuğunu evlatlık veren bir insan ya da bir genç kız tecavüze uğramış küçücük yaşta ve çocuğunu evlatlık vermişler hamile kalıp doğurmak zorunda kaldığı için. Buradaki görünmeyene hiç bakılmıyor. Yani hep bir o pembe dünyada. Bu arada tüp bebek yapımı da, şimdi konudan konuya atlıyorum ama tüp bebeğin tutması da hayli zor. Devlet ise sadece ilk 3 sayıyı karşılıyor. Sayı diyeceğim, asap bozucu bir sektör döngüsü var orada. Yanlış çarpıttığım konularda ne olur devreye gir sevgili Irmak. Bir de biraz sen al mikrofonu. Ben aldım gidiyorum sanki uzmanım.
Mesela bu doğurmak zorunda kalıp evlatlık verme hikayesi tabii ilk aklıma şey getiriyor gerçekten. Bir, gebeliği önleyici yöntemlere ulaşamama haline. İki, gebeliği sonlandırma ya ulaşamama halini hatırlatıyor. Yani neden doğurmak zorunda kalsın ki bir kadın? Varsa seçenekleri. Bunu o zaman sonlandırmak istiyorsa sonlandırabilir gerçekten. Ama hem bu konudaki bilgiye erişimin eksikliği, hem yöntemlere erişimin eksikliği ücretsiz olarak. Bunu altını çiziyorum. Yani kaliteli ve ücretli hizmete erişememe durumları sonucunda doğurmak zorunda kaldığında o zaman evlatlık vermek bir seçenek mi oluyor? Yani bu bir yaşasın bu kadın da hayatına devam edecek çünkü evlatlık verme seçeneği var. Bu gerçekten bir seçim mi? Diğer tarafta evlatlık alıyor. Evlatlık alan da daha böyle kutsal bir görev yerine getiriyormuş gibi, birine iyilik yapıyormuş gibi bir tablo çiziliyor. Ve o da evlatlık alıyor. Yani hasbelkader sonlandıramadı ve doğurdu ama evlatlık vermek zorunda mı gerçekten? Yani bu bir seçim mi oluyor yoksa çocuğa bakamayacak olduğu için mi veriyor? İşte bu özgür seçim, yani kafamızdaki seçim algısını sürekli sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu sadece üremeyle ilgili olan kısımlarda değil, hayattaki tüm isteklerimizle ilgili. Çünkü neoliberalizmin bizi sürekli bir seçenekler bombardımanına tuttuğunu düşünüyorum. Ve biz sürekli bir şey seçiyoruz ve oh, kendi kontrolümüz altındaymış gibi her şey geliyor. Evet,
yani çok kelelaka hayatları bir kenara koyup düz bir örnek vereceğim ama toplu taşımayı doğru yaparsan insanlar daha az otomobil isterler. Ya da bir ailede en azından bir otomobil olur gibi bir şey söyleyebilirim ama herkesin otomobili olması gerekmez şehir yaşantısında özellikle. Kel alaka bir örnek ama onu demeye çalışmıştık. Hani sadece biyopolitika üzerinden değil, üreme politikası üzerinden değil, her şeyde bu seçim şansını sorgulamaya dair bir bölüm olabilir bu. Bir kendi temamız üzerinden devam ediyoruz ama.
Bir de mesela bu evlatlık verme. Şimdi Türkiye'de de hani bunun bir yasal mevzuatı var. Direkt birinden birine evlatlık veriliyor mu? Yoksa önce devlet koruması altına giriyor. Devletten şöyle söyleyeyim. Vasiden vasiye geçebiliyor mu? Yoksa arada bir devlet vasilik yapıp.
Devlet olmak zorunda diyebiliyorum ben.
Ben de öyle biliyorum. Yani ama emin değilim.
Ha ama mesela bazen şey de olabiliyor sanırım. Ya da şöyle trajik hikayeler de var. İkizlerde bile oluyor. Bir tanesine bakıyorlar, öbürüne bakamıyorlar. Teyzeye veriyorlar. Teyze de kendi çocuğu gibi büyütüyor ama orada nasıl bir...
Ama kanuni olarak öyle bir geçerlilik olmuyor herhalde. Ya da onun tek çocuk doğurdu gibi doğum belgesini öbürünün üzerine kaydettiriyorlar falan. Yani öyle şeyler olabilir. Neyse yani sonuçta yasa olarak bilmiyorum. Yani bizim ülkemizin buna göre, her ülkenin kendine göre bir mevzuatı var. Ama şöyle bir şey oluyor. Evlatlık verme, taşıyıcı annelik ve işte atıyorum yumurta verme diyelim ki gibi teknolojinin getirdiği şey anneliği de parçalıyor. Yani hani doğuran, gebe kalan, doğuran ve bakan bir kadından diyeyim birdenbire böyle parçalı bir anneliğe dönüşüyor. Çünkü yumurtayı veren kişi yasal olarak gebelik ve doğumda hiçbir yasal hakkı yok aslında. Genetik olarak %50'si bebeğin ondan ama hiçbir yasal hakkı olmuyor mesela. Birdenbire görünmezleşiyor ya da evlatlık verdiği anda resimden çıkıyor ve sanki hiç var olmamış gibi oluyor. Ya da keza taşıyıcı annelik. Bütün gebelik boyunca taşıyor ve üstüne üstlük çok ciddi, hani bayağı da kontrol altında tutanlar varmış. Hani böyle yanındaki daireye yerleştirip ne içti, ne yedi, nereye gitti, ne kadar yürüdü falan filan. Bu kadar denetime tabi tutulanlar varmış. Ne de olsa taşıyıcı. Ve hani o da doğurduğu andan itibaren birdenbire devreden çıkıyor. Görünmez oluyor yani. Bazı kadınlar seçimler nedeniyle görünmez olabiliyor. Burası beni gerçekten çok dehşete düşürüyor.
Ya burada evlatlık alma konusunda yani kutsamak için söylemiyorum ama benim çok kıymet verdiğim bir eylem. Yani insanlık namına çok kocaman bir kalp gerektiren bir şey. Kutsal falan değil ama çok çok kıymetli. Genleri hiçe sayıp bir çocuk yapma arzusunu da bir şekilde dönüştürmüş bir cana el uzatıyor yani. Çok çok kıymetli.
Burası çok güzel ama... Bu bir ekonomik, aynı zamanda bir pazar ve milyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Çünkü bu sadece bir ülke içindeki zor durumda olan ebeveynini kaybetmiş bir çocuğa annelik yapmak üzerinden değil aslında. Bayağı bir pazar.
Tartıştığımız o bizim, evet.
Tabii yani ekonomik olarak güçlü ülkelere, ekonomik olarak güçsüz ülkelerden bir bebek akışı, bakım akışı var. Yani bakıcılar oradan geliyor, bebekler oradan geliyor.
Ayrıca çocuk kaçırma da var, şimdi bunu da söylemek lazım. Ülkeler arası.
Tabii yani ama hep havuz aynı aslında. Bir havuzdan diğer havuza geliyor ve geldiği havuz hep şanslı olan havuz. Öbür tarafta tırnak içerisinde şanssız olan havuz. O yüzden de büyük bir eşitsizlik var. ve üreme politikaları da buradan işliyor yani. Bu eşitsizliği tekrar tekrar yeniliyor. Çünkü sistem bundan para kazanıyor. Yani evlatlıktan da para kazanıyor. Ve bu para kazanan hani taşıyıcı anne de para kazanıyor. Ama sistem de buradan para kazanıyor. Çünkü sistem dönüyor. Ya da evlatlık verme, bunu dünya çapındakinden bahsediyorum. Uluslararası evlatlıklardan. Ve bu böyle, ya da yumurtasını veriyor bir kadın. Yani şimdi bir erkeğin sperm vermesi gibi değil yumurta vermek. Çok daha zor bir işlem. Çünkü
meşakkatli değil mi?
Evet, çünkü normalde her ay bir yumurta gelişiyor. Hadi bilemeden iki yumurta gelişiyor diye anlatmıştık zaten. Ama bir sürü ilaç veriyoruz. Biz çünkü çok yumurta gelişmesini istiyoruz ki içlerinden işe yararı alalım. Bunların hepsi kadın bedenine veriliyor bu ilaçlar. Kimyasalı da geçtim. Bu ilaçlar sayesinde normalde bir yumurtadan salgılanacak hormonlar, atıyorum o anda 10 yumurta geliştiyse 10 yumurtadan salgılanıyor. Ve bu hormonlar kadının hem ruh sağlığında hem bedeninde fizyolojik olarak bir sürü değişikliğe yol açıyor. Kaldı ki şeyi hiç demiyorum. Yani başkasına vermek üzere o yumurtanın hani bilinçaltında ruhsal süreçlerdeki hareketlenmelerinden hiç girmeye bile gerek yok ona. Zaten yüzeyelde bile bir sürü şey tetikleniyor. Ama bu bir gelir kapısı oluyor bazı kadınlar için. Bizzat kendi bedeninden bir şeyi satmış oluyor.
Aslında şimdi üreme adaletine gireceğiz ve biz programdan önce de tartıştık taşıyıcı annelik mevhumunu mesela. Bu arada bu görünmezliğe dair bir örnek vermek istiyorum. Kıbrıs'ta hizmet veren bir firmanın sitesinde küçük bir tanıtım kutusunda şöyle yazıyor: taşıyıcı annelik nedir? Taşıyıcı annelik, bebek sahibi olmak isteyen kişilerin tüp bebek yöntemiyle yumurta ve sperminden oluşturulan embriyoların sağlıklı ve daha önce sorunsuz doğum yapmış başka bir kadın rahmine transfer edilip bebek sahibi olma yöntemidir. Şimdi bunu okuduğumuz zaman başka bir kadın daha önce sorunsuz doğum yapmış ve damızlık gibi, yani gerçek dışı bir şey var burada.
Ya kadının kendi de değil, rahimi önemli orada.
Evet, ha bu arada başka bir kadın rahmine değil mi sorunsuz doğum yapmış, yani tıkır tıkır işliyor daha önce yapmış. Ona bir örnek vermek istedim. Kıbrıs'ta ve Gürcistan'da sanırım bu yasak değil. Yani en azından bizim yakınımızda olan. Avrupa'da da genelde yasaklanmış. Çok az ülkede izin var. Bir de Hindistan'da bir takım evler haber olmuş galiba. Taşıyıcı annelerin gözlemlendi. Yani iyi yiyor mu, ne oluyor falan, kendine iyi bakıyor mu?
Evet, çok ciddi kontrol ediliyor. Evet. Bir de şuna da, üreme adaletine geçmeden ona da değinelim. Mesela makbul annelik diye de bir şey var ya, bazı kadınların annelikleri daha makbul. Yani bir kadın ekonomik olarak kötü durumdaysa zaten kötü bir anne olacakmış. Zaten o çocuğa bakamayacakmış algısı var. O yüzden de mesela onun evlatlık zaten vermesi beklenir. Ya da doğurmaması beklenir.
Yani çocuk yetersiz beslenecek diye mi, yoksa cahil cüela mı addediliyor insanlar? Tam nedir? Nasıl açıklayabiliriz bunu?
Şöyle örnek vereceğim. Mesela Amerika'da siyahlar ya da Hispaniklerin çocukları daha çok devlet tarafından, ailelerinden alınıyorlar. Ve gerçekte her zaman da bir işte kötü muamele ya da bakımsız bırakma gibi halleri de olmuyor aslında. Sadece böyle bir kabul var. Zaten onlar ekonomik olarak kötü durumdalar. O yüzden de o çocukların bakımını gerçekleştirmeleri daha zor diye. Bizde devletin hani el koyması, bizim sosyal hizmetler o kadar hani Amerika'daki kadar hızlı çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Ama sonuçta çalışmalarla oransal olarak gösterilmiş bir durumda. Yani böyle bir kabul var. Çünkü onlar zaten iyi anne olamazlar gibi. Çünkü sosyoekonomik olarak zaten kötü durumdalar. Bakış açısı var. Yani onlar o yüzden de makbul anne olamazlar. Üstelik de şöyle de bir zorlukları var. Tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Neden daha zorlanıyorlar çocuklarla ilgili? Çünkü zaten ekonomik olarak daha eğitim, hem eğitim seviyeleri daha düşük hem ekonomik olarak gelir seviyeleri daha düşük. Bazen birden fazla işte çalışmak zorunda kalıyorlar. Tabii ki çocuk bakımı onlar için daha zor, ama bu onların kötü ebeveyn olduğu anlamına gelmez. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
Tabii ki, ayrıca devletin de parmağı var. Sen bu insana gereken desteği sağla, sosyalliğini bil, ayağını denk al. Bu insan da çocuğuyla istediği gibi gönlünce ilgilenebilsin. Ve istediği bir okula, hani uyuşturucuya düşmeyeceği bir okula gönderebilsin.
Ya da çetelere ya da başka bir şeylere.
Evet. Şimdi bunların hepsine ilaç bir kavram önerilmiş. Üreme adaleti. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kimi siyahi kadınlar üreme adaleti kavramını ortaya atmışlar. Temel ilkeleri ve gelişiminden bahsedelim. Gelişimi derken süreçte onun da dönüşmesi gerektiği konuşuluyor feminist literatürde, camiada, yaşayan feminizmde. Oradan da bahsetmek gerekebilir belki. Kapsayıcılığını daha da kapsayıcı yapmak belki. Ama biz başlayalım. Çıkış noktası, temel ilkeleri nedir? Üreme adaleti ne demek?
Ya üreme adaleti kavramı birazcık şeye denk düşüyor. Tam böyle 92'deki Kahire'deki toplantıda üreme sağlığı kavramının, hani aile planlamasının üreme sağlığı kavramına geçişe de biraz o tarihlere yakın. Ve şöyle bir reaksiyonla ortaya çıkıyor. Üreme hakları aktivizmi var o dönemde ve üreme hakları çok ciddi olarak savunuluyor. Ama üreme haklarının temel olarak savunma noktası aslında kürtaj hakları. Yani isteğe bağlı gebelik sonlandırma hakları üzerinden daha çok bu savunu gerçekleşiyor. Ve buna siyah kadınlar şöyle bir itirazda bulunuyorlar, siyah feministler diyeyim. Diyorlar ki sadece buraya sıkıştırmak, sadece kürtaj hakkına sıkıştırmak bazı şeylerin görünmesini engelliyor. Neyi engelliyor? Mesela bazı kadınların zorunlu kısırlaştırmaya tabi tutulmuş olmaları gibi durumları maskeliyor ve genel resmi görmemizi engelliyor. O yüzden de üreme adaleti kavramını ortaya atıyorlar ve bu kavramın da üç ayağı olarak, yani bunu böyle tarifliyorlar. Bir, isteyen kişilerin çocuk sahibi olma hakkı, isteyenlerin çocuk sahibi olmama hakkı ve çocuk sahibi olanların da çocuklarını ayrımcılıktan uzak, güvenli ortamlarda yetiştirebilme hakkı. Aslında çok temel üç ayak ve bence çok kapsayıcı bir kavram.
Burada da mesela önereceğimiz makalelerden biri Şafak Kılıçtepe, Seda Saluk ve Burcu Mutlu'nun kaleme aldığı Feminist Tahayyül'de Şubat 2022'de yayınlanmış. Üreme adaleti perspektifinden Türkiye'de üreme ve doğurganlık politikalarına bakış. Linkini paylaşacağız. Onlardan bir cümleyi burada okumak istiyorum. Doğum kontrolünün ve aile planlamasının daha iyi ve eğitimli nesiller yaratmanın koşulu değil, kadınların kendi kaderlerini tayin etmelerinin ve güçlenmelerinin koşulu olarak görülmesi gerektiğini söylerler demişler makalede. Herhalde bu kavramı öne atan insanlar için. Burada aslında Vassa da konuşmuştuk. Nüfus kontrolü nedir hacı diye özettiğim ben. Hani önce nüfus kontrolü, sonra aile planlaması. Aslında doğru eğitimle, özgürlükçü eğitimle, eşitlikçi eğitimle kadınların kendi kaderlerini tayin edebilme donanımlarını ve tabii ki önündeki setleri alarak sağlayabiliriz tayin etmelerini. Yani devlet dullara söylüyorum bunu tabii. Gibi. Hani orada bir öyle bir altını çizelim diyelim. Üreme adaletine dair bu çocuk sahibi olmama hakkını konuştuk aslında. Bir daha söylemek gerekirse, olmak istemiyorum ya çocuk sahibi. Yani bir kadın olarak ya da bir erkek olarak baba ya da anne olmak zorunda değilim. Olmayınca da eksik olmuyorum. İşte burada yine toplumsal cinsiyete herhalde parmak basıyoruz. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Biraz da şu tabii ki önemli. Yani olmak istemiyorsam da, çocuk sahibi olmak istemiyorsam da, o zaman çocuk sahibi olmamak için gerekli işte gebeliği önleyici yöntemlere ücretsiz erişimin, bu konudaki bilgiye, danışmanlığa ücretsiz erişimimin olması ve her koşulda yöntem kullanıyor bile olsam, başarısız yöntem başarısızlığı diye bir şey var, o zaman da istemediğim gebeliği sonlandırabilme hakkına sahip olmalıyım. Bu bir ayağı. Çünkü evet, senin de tam da dediğin gibi herkes tırnak içerisinde anne ya da baba olmak zorunda değil. Ve bunun içinde böyle bir hakkı olmalı ve bu hak içinde gerekli araçlara ulaşabilmeli. İşte yöntemler olabilir ya da önce bilgi tabii ki. Önce bilgiye erişim, sonra yöntemlere erişim, sonra da gerekirse de gebeliği sonlandırmaya erişim. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin de kapsanması lazım. Şimdi biz yardımcı üreme tekniklerinden bahsettik. İşte yumurta bahsettik derken hani ismi geçti ya da işte yumurta vermek, bağışı, sperm bağışı, işte taşıyıcı annelik. Ya bunlar bile o kadar kısıtlı erişime sahip ki belli bir sınıfa mensup insanlar tarafından ulaşılabiliyor. Çünkü sonuçta tüp bebek tedavisi senin de dediğin gibi 3 denemeyi kapsıyor ve bu 3 deneme öncesinde de zaten başka yöntemleri denemiş olmaları gerekiyor. Kadının 40 yaşının altında olması gerekiyor vesaire vesaire. Tüp bebek devlet ödemediği sürece çok büyük paralar.
Evet. Ciddi bir sektör. Aha.
Yani büyük paralar, sadece işlemin kendi değil, kullanılan ilaçlar paralar vesaire. Yani dolayısıyla burada bir kapsayıcılıktan bahsetmiyoruz ki pronatalist politikalara sahip, üremeyi destekleyen bir ülkede bile bu böyle. Kaldı ki bazı grupların da üremesini engelliyorsun. Yani böyle bir şeyin var. Örneğin LGBT artılar bizde böyle bir şekilde gebe kalmak, ya da gebe kalmak demeyeyim, çocuk sahibi olmak istediklerinde ne taşıyıcı anneliğe ulaşabilirler, ne sperm olabilirler, ne de işte yumurta bulabilirler vesaire. Buraya da ulaşımları yok.
Yurt dışından çözmeye çalışıyorlar ve dolayısıyla ekonomik imkanların çok yüksek olması gerekir böyle bir şeye girişirlerse.
Evet, onun da dışında diyelim ki sen evli değilsin, yumurtamı dondurduğun zamanında ve çözdürüp gebe kalmak istiyorsun. Sana diyorlar ki evli olman lazım diyor gibi. Yani dolayısıyla sen çocuk sahibi olmak istiyorsan da belli şartları sağlaman gerek diyor.
Bir aile kurmam gerekiyor, hetero olmam gerekiyor, evet.
Ya da mesela burada şeyi hiç konuşmadık, transgenderların hiç üreme hakkı yok.
Hatta tıbbi olarak bunu yani yok etmeleri gerekiyor.
Evet, yani işte mesela trans erkekse rahimini aldırması gerekiyor. Onu da geçtim. Onlara şey imkanı da sunulmuyor. Mesela bir trans erkek ama yumurtalarını dondurabilir ve sonradan biyolojik olarak kendisiyle ilişkili bir gebelik ya da çocuk sahibi, gebelik yaşayamaz ama çocuk sahibi olmak isteyebilir. Ve dolayısıyla da o yumurtaları dondurabilir. Ya da trans kadın spermleri dondurabilir bütün süreçlerden önce. Bunlar konuşulmuyor bile. Yani bu böyle bir böyle seçimler, seçenekler, hani özgür seçim ya, seçimlerden bahsediyoruz ya, bu seçenekler hiç yok masada.
Biz programdan önce diye biraz önce konuştum, devamını getiremeden yine dallardan budaklardan zıplaya zıplaya başka bir yere geldim. Irmak'la konuşmuştuk. Bu taşıyıcı annelik mevzun mesela işte gay bir çift için bir seçenek olabilecekken, tırnak içinde seçenek diyorum. İşte ben de diyorum ki mesela taşıyıcı annelik, bir insan nasıl gönüllü olarak ya da gönüllü dediğim velev ki bir para kazanma alanı olsun. Hani nasıl bunu tercih eder ki? Nasıl o noktaya gelir ki? Hani biz bunu nasıl tartışacağız programda diye söylediğimde Irmak şunu demeye çalıştı. Bizim bunun hepsini tartışmamız gerekiyor. Yani onu sen söyle istersen Irmak, sen yerine ben konuşmayayım.
Yani madem ki özgür seçimlerden bahsediyoruz, tüm seçenekleri konuşmamız gerekir. Yani biri birinden daha iyi ya da daha kötü gibi konuşmamamız gerekiyor. Neden onu yapmıyorlar da evlatlık almıyorlar da işte taşıyıcı annelik? Bu da seçenek, bu da seçenek. İkisini de isteyebilirler. Biri diğerinden daha iyiymiş gibi, işte o zaman hep bir şeyler daha makbul ya da değilmiş gibi oluyor o açıdan.
Yani ben dilerim ki hiçbir kadın bedenini anne, yani pardon nasıl diyeyim, gebe olarak kullanmak zorunda kalmasın.
Evet, kesinlikle.
Yani ama bir yandan da öbür tarafta o var. O yani zor bir konu ama biz böyle ortaya bırakalım.
Ya şöyle bir yanı var bunun. Yani taşıyıcı annelik para kazanmak için yapılmak zorunda olmasın. Yani gerçekten de bir kadın...
İşte aksi nasıl mümkün olur?
Şöyle çok kankasıdır, çok çok yakın arkadaşlardır.
Ha, yasal mevzuatta buna müsaade etsin diyoruz.
Evet, etsin. Ve de olsun.
Sonra da hep birlikte büyütsünler bu çocuğu.
Evet. Neden yani hani bir hani biz zaten normalde aile, çekirdek aile diye tanımlanan şey ne? Çok heteroseksist bir yerden. Bir anne, bir baba, bir de çocuk değil mi? Zaten bizde de yazıyor yani ailenin, bir aile anne ve babadan oluşur. Kadın ve erkekten oluşur diyor yani. Zaten ki iki tane babadan oluşan bir aile ya da iki tane anneden oluşan bir aile zaten tahayyülün dışında bir şey.
Bu arada şu senaryo beni rahatlattı. Evet yahu, Allah Allah, hep birlikte bir köy gerekiyor zaten bir çocuğu büyütmek için, öyle iki kişiyle olacak iş değil değil mi?
Evet, bir de diyelim ki çocuk sahibi oldun değil mi, bu hakkını kullandın ve çocuk sahibi oldun, ister doğal yollarla ister çeşitli diğer yollarla. Biz bu çocuğu, çocuk sahibi olmak ya da olmamayı bile biraz buradan değerlendiriyoruz. Biz bu çocuğu güvenli bir ortamda büyütebilecek miyiz?
Evet, zaten diğer ayağı da bu üreme adaletinin.
Bu da çok önemli bir şey. Yani biz bu çocuğu büyütürken kaliteli eğitime ulaşabilecek miyiz? Sağlığa ulaşabilecek miyiz? Ya çatışmadan koruyabilecek miyiz? Savaş olacak mı, olmayacak mı? Ayrımcılığa uğrayacak mı, uğramayacak mı? Bunlardan da azade bir şekilde büyütebilme hakkımız olması lazım. Yani biz atıyorum çocuk sahibi olma hakkımızı doğal yollarla gebe kalarak elde etmiş, karşılıklı iki kadın olarak üçüncü hakta hep boşa düşüyoruz. Maalesef. Yani savunduğumuz şey bu üçüncü ayağının da sağlam olması. Bunun için mücadele ediyoruz. Tabii ki etmeye de devam edeceğiz. Ama bu ayak bence en boşta kalan ayaklardan bir tanesi. Çünkü bu kadar göçmen karşıtlığı, işte homofobinin, transfobinin olduğu bir dünyada Hani geçtim savaşları, yani yanı başımızda kaç tane savaş var? Daha dün Filistin eylemi vardı. Bu kadar şeyin ortasında biz güvende bir çocuk büyütmeye çalışıyoruz. İmkansızı istiyoruz.
Tabana aslında yapılamayan tercih seçim yerine yapılıyormuş gibi lanse edilip aslında bir seçim ya da tercih olmayan yöntemler yerine üreme adaleti kavramı yayıldığında tüm kadınlar, bir de engellilerden hiç bahsetmedik. Açıkçası bu konuyu araştırmadım ama acaba engellilerin yardımcı üreme tekniklerinden yararlanmasının önüne ket olan bir durum var mı mevzuat açısından? Bir fikrim yok.
Bence mevzuat açısından yoktur da sosyal açıdan baskı görüyorlardır.
Onların cinsiyetsizleştirilmesi mevzu herhalde en büyük.
Yani düşünsene, Bena'yla konuşurken de gündeme gelmiş. Körsün, sen nasıl büyüteceksin mesela, değil mi? O çocuğa nasıl bakım vereceksin? Den tut da, ya da fiziksel engelli olup nasıl o bakımı vereceksin gibi. Zaten onlar tırnak içerisinde makbul, kabul edilir anneler, ebeveynler olmuyorlar. En başta böyle bir gözle bakılıyor onlar. Onların önce bu ayrımcılığın üstesinden gelmesi gerekiyor. Bir ispatlamaları gerekiyor ki kendilerini.
Doğru. Ev içinde, sonunda toplum içinde başlayan bir mücadele alanı sürekli. Tabii ki yine sevgi dolu ve kapsayıcı aileleri dışarıda bırakarak söylüyorum. LGBTQ'lar, artılar, işte göçmenler, tutuklu anneler. Tutuklu annelere de değinmek gerekiyor herhalde. Çünkü burada da Ayşe öğretmeni örnek vermişti. Özlem Türkdoğan, yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, onu aldılar. Bebeğini de içeri aldılar hemencecik.
Şimdi hani tutuklu annelerle büyüyen çocuklar, annesinin yanında olması güzel ama o hapishane koşulları, güzel dediğim olumlu bir şey ama hapishane koşulları tartışılır diye tahmin ediyorum.
Tartışılmaz mı yani, bu kadar kısıtlama ne oldu? Öbür tarafta bir anne olarak düşünsene, çocuğunu hapishanede büyütmek istemesen, çocuğunun senden ayrı büyümesi hali. Ama bu da bir seçim. Bakarsan yani. Sonuçta engelliler, LGBT artılar, işte çoğu zaman göçmenler. Aslında zaten birinci ve ikinci ayakta bile çok büyük engellerle karşılaşıyorlar ki güvenli ortamda çocuklarını büyütme geçtim yani. Hani diğer iki aşamada bile çocuk sahibi olmak istemediklerinde de daha zor, olmak istediklerinde de daha çok daha fazla engelle karşılaşıyorlar.
Sanırım neoliberal politikaları en azından programda veda edebiliriz.
Bence de.
Nedense. Bye bye. Neoliberalizm. Hoşçakal. Neyse. Şimdi gelecek programda üremeye yardımcı teknolojilere değineceğiz. Bu da epey pahalı bir konu.
Hazırlıklı gelin.
Evet. Sen ekleyeceğin bir şey var mı? Yani şöyle, üreme adaleti tabana yayıldığında diye dileğimizi buraya bırakabiliriz. Yani nüfus politikasına hayır, aile planlamasına hayır, onların yerine üreme adaleti diyelim. Var mı ekleyeceğin bir şey?
Yok.
Bu arada bir şeyi de hatırlatalım, e-mail hesabımızı. bizimbedenimiz@gmail.com ve bahsettiğimiz makalelerin linkini de paylaşacağız. Bir sorunuz olursa, bizde cevabı varsa hay hay, yoksa birlikte düşünmek üzere yine hay hay. 31. bölümü kapayalım. Benden sevgiler herkese.
Ben Irmak Saraç. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.